Ayrım 22.
Öbür uca hangisi önce varırsa sen Kara Fatma deyip geçme. 100 lira edeni varmış. İkramiye mi? Ne ikramiyesi abla? Bu Rus ilkin Galata'da, sonra Beyoğlu'nda, Taksim'de 3 tane kulüp açmış. İçeride bahse girip böceklerin üstüne para koyan koyana, kuruş muruş hak getire, ben diyeyim 100, sen de 500 lira. Olamaz kitabında yazmazdı. Olamaz'a isyan etmiştir ana. Olurdu, yeter ki aklı yatsın. Bir süre düşündü, durdu, heyecan galebe çalma, kazanma arzusunu kubur böceklerine bağlayıp gecesini doldurmayı beceren Rus'a helal olsun deyiverdi içinden. Kiki, gel biz de bir şey yapalım. Öyle 2-3 bölmeli uzun bir kutu, tuttuğun böcekleri hemen götürüp verme. Önce seçme yapalım. Hızlı kaçana iki misli istersin. Akşamları güsülhaneye kapanma, tatil günleri yalı ziyareti, Libabe Hanım oğluna üzülüyor, kızıyla atışmamak için bağrına taş basıyordu. İşin foyasını Fatma buldu, çıkardı. Anne, o böcekten isterim. Ne böceği bu kızım? O kara böcekten. Kara böcek, ak böcek. Rana ile Baki yakayı ele verdi. Libabe Hanım kızmadı, aksine rahatladı. Deli kızı gene bir delilik yapmış, oğlunu zırva bir işe koşmuştu, ne demeli. Çok şükür oğlunun sıhhati korktuğu gibi değildi. Fatma'ya böcek bulundu. Yalnız Fatma'ya mı? Nazile ile Pakize de merak sardı bu işe, derken Şevket'le Vasıf. Vasıf daha önce tüccarların gittiği Galata'daki o kulüp denen yere girebilmişti bir kez. Öyle kutu mutu işi değildi bu. Koskoca bir salon, üstleri oluklu upuzun masalar, kimisinin üstünde telden yapılı ufacık arabalara bağlı, kimisinde arabasız koşan kara kara böcekler, koşuşan böceklere dil döküp gayrete getiren yüzleri al al olmuş heyecanlı insanlar. İskambil'in zarın bulunmadığı bu acayip kumarhane görülmeye değerdi. Tarif üzere Raşit Efendi uzun bir tahtanın üstüne oluklar kazıdı, aralarına çit çekti, çıkış yerlerine kutular kondurdu. Her yarışçı gidip böceğini kendisi bulacaktı. Pek tabii işin kumar tarafı yakışık almazdı. 10 yarışma sonunda şampiyon olmuş böceği Baki Mektebi'nde Murtaza Çavuş'a satacak, parasını mal sahibine getirecekti. Bir şeytan işi duyulmasın diye oluklu tahta ahırın arabalık kısmına konuldu, Fatma'ya gevezelik etmemesini sıkı sıkı tembih etti ablası. Kara Fatma peşinde odunluk, taşlık, köşe bucak gizli gizli arandı. Netameli güsülhane korkulan yer olmaktan çıktı. Böcekler yakalandı, koşular başladı. Bir heyecan, bir keyif. Sessiz kalması gereken ahır konağın neşe kaynağı oldu. Hacı Ağa çığlıkları duymazlıktan geldi, Libabe Hanım tatsızlık yapmadı, susmayı tercih etti. Haşim Bey kütüphanesinde böcek işinin farkına bile varmadı. Nasır Bey arada bir şenlik var diye işaret parmağını şakağına dayıyor, bacı etrafı tütsülüyor, kurşun döküp üstünden atlıyordu her akşam. Olga bile artık böceğiyle birlikte geliyor, yarışlar bittikten sonra dönüyordu yalıya. Parmağını böceğinin üstünde tutup niyet etmek de adet halini aldı. Elektrik gelsin, telefon alınsın, yanan evler yapılsın, kazanın niyeti gerçekleştirdi elbet. İngiliz'den kurtulmaktı. Vasıf'ın istediği bu vatanı Yunan'ın elinden çekip alacak, Gazi'nin elini öpmekti Şevket'in dileği. Libabe Hanım, Rana ile Baki'nin Temmuz çocukları olduğunu hatırlamış, yıl dönümlerini hep birlikte kutlamayı aklına koymuştu. Kızıyla bir yakınlaşma vesilesi olurdu belki. Bahçede kirazın altına muşambalar serildi, Zekeriya sofrası gibi 41 çeşit yiyecekle döşendi. Raşit Efendi'nin bulduğu şeker sayesinde yıllardır kayıplara karışmış aşure sofrayı süsledi, alacakaranlıkta iki fanus yandı. Nefes nefese gelen Vasuf, Haşim Bey'in yanına ilişti, selam sabah demeden, Gazi'ye başkumandanlık verildi efendim. Anlamadı Haşim Bey. Allah Allah, Vasıf Bey evladım öyle değil miydi zaten? Öyleydi ama efendim 3 aylık kumandandı. Yani demek istediğim meclis her 3 ayda bir lüzum görürse eğer o payeyi tanıyordu kendine. Mendiliyle alnının terini sildi. Artık tamam, ömür boyu, yakında belli olur sebebi. Sofranın kuytu bir köşesinden Fatma'nın sesi geldi. Sena Paşa'nın elini öpmeye gideceksin değil mi Şevket amca? Muharrem ayının 3. günüydü. Raşit Efendi gene bir torba şeker bulmuş, bacı aşure yapmış, tel dolaba koymuştu. Kapıdan çıkarken rüzgar gibi içeri dalan Şevket'le burun buruna geldi. Bacı, bey yukarıda mı? Abu ne oluyor, ne var ki? Şevket bacının yanıtını beklemeden fırlayıp yukarı çıktı. Telaşımı bağışlayın efendim, haber vereyim dedim. Bu sabah gün doğarken Gazi Paşa var gücüyle düşmanın üzerine yüklenmiş. Şaşıran Haşim Bey, ne zaman, nerede? Allah muine olsun. Bu sabah muhterem efendim, gün doğmadan Afyon taraflarında. Konağa bir sessizlik çöktü. Koşu faslı kapandı, kara fatmalar kutularında kaldı. Şevket'le Vasıf birer gün arayla nöbetleşe ortalıkta görünmez oldular. Eve her dönüşlerinde onları karşılayan bitmez tükenmez suallere ne cevap verebilirlerdi ki? Evet, taarruzun 2. günü Afyon geri alınmış. Sonra? İşte sonrasını bilen yoktu. Bir gün Kocatepe, ertesi gün Ahır Dağı, o mahşeri hengamede kimin nerede olduğu pek belli değildi. Son alınan habere göre bu kez Kocaeli tarafından atağa kalkan birlikler Bozüyük civarında düşman mevzilerine yüklenmiş, anlaşılan bir ölüm kalım savaşı. Anadolu'yu sarmıştı. Diken üstünde yemeden içmeden kesilen millet uykusunu yitirdi. Ne de olsa son ümitti. Can havliyle saldırmıştı Mustafa Kemal Paşa. 4. günün akşamı Yunan ordusunun geri çekildiği haberi ulaştı. Ya Rab, Mustafa kuluna doğru yolu nasip et, diye yalvaran beybasının sesi geliyordu Rana'nın kulağına. Allah Allah, keçileri mi kaçırmıştı Şevket? 5. günün akşamı bahçeye girer girmez herkesin içinde gidip karısına sarıldı, gözleri dolu dolu ağza laf etmiyordu. Yeni bir felaket mi? Sönmüş müydü son ümit? İki dudağı arasından çıkacak sözü bekleyen bakışları fark etti. Oldu, ettiğini buldu, gözü doymaz kefere diye derin bir oh çekti. İçinden boşalan o derin soluk, sevinçli anların toplamına bedeldi. Akarı kokarı kalmamıştı bu işin. Dumlu Pınar denen yerde Yunan ordusunun üstüne kartal gibi çökmüştü Gazi. Bahçe bayram yerine döndü. Rana bir koşu beybasını iletti haberi, kızını gözlerinden öpen Haşim Bey Hüdaya şükranını bildirdi. Akşam güneşiyle parlıyordu cumbanın camları. Selamlıkta toplanan ev halkı geceyi uykusuz geçirdi. Allah için tek bir ışık dahi görünmüyordu karşıda. Galata'da, Pera'da, Taksim'in sırtlarında. O muhteşem haber sabah ezanıyla birlikte yayıldı ortalığa. Millet sokaklara döküldü, görülmemiş bir coşku meydanları kapladı. Mescitler doldu taştı, Ayasofya, Fatih camilerin tümünde gece gündüz demeden milliyetçi ordunun nihai zaferi için edilen dualar. Halife Sultan ne derdi, İngiliz ne yazardı, kimin umurunda? Eziklik hissini alt eden gurur, korkuyu umursamaz oldu. Kütahya, Eskişehir, Uşak'tan gelen kurtuluş haberleri, bulutlardan arınmış gökyüzünde yükselen güneş, her sabah yeni bir havadisle pörsümüş canlara umutlar dağıtmaya başladı. Kaçanı kovalıyordu Gazi'nin atlıları. Kaçamayan, sırmalı sırmasız 10 binlercesi esaretin acısını tatmaya başlamıştı. Dumlu Panar denen yerde. Mir-i Azam da bunların içindeymiş efendim. Vasıf Bey evladım bir yanlışlık olmasın. Müsterih olun efendim. Sade bir tane mi? 2 kumandan birden isimleri yanımda yazılı. Cebinden bir kağıt çıkardı. Elleri titriyordu Vasıf'ın. Trikupis. Evet, başkumandan Trikupis. Ayrıca bir de Dionis var. Ordu kumandanıymış o da. Gelen günler doğruladı Vasıf'ın haberini. Ordu mordu kalmamıştı Yunan'da. Her akşam Haşim Bey haritasını yerlere seriyor, Frenkçe yazılı o koca çarşafın üzerinde kurtulan yöreleri belirlemeye çalışıyordu Rana. İşi başından almak istedi Baki. Dumlupınar nerede abla? Vay canına, arandı durdu ablası. Beyba, Dumlupınar nerede? Beyba imdada yetişti. Bak, burada ne yazıyor? Angora. Ankara diye düzeltti Fatma. Ya burada? Simirne. Rana'dan başka anlayan çıkmadı. Simirne İzmir değil mi? Evet kızım. Ankara'dan İzmir'e doğru gel bakalım. Yolun ortasında dur. Bir parmak aşağı kay ne yazıyor? Afyone. Tamam, Afyon. Beş parmak sola kay. Ne var orada? Arandı. Beş parmak ötede bir şey bulamadı Rana. Beyba, altı parmak ötede Oçhak var. Bak kızım benim, Uşak'a gelmeden evvel şurada dağlık bir bölge var. İşte o dağların eteğinde Dumlupınar denen yer. Küçük bir köy olsa gerek, harita yazmaz onu. Vasıf'ın aklı yatmamıştı bir şeye. Bu Trikupis denen adam ne güne yığmış o ıssız yere yüz binlerce askeri? Paşa da nereden bilmiş bu tilkinin inini diye atıldı Şevket. Sen deyiver 100 bin, ben diyeyim 110 bin. Nasıl etmiş de kıstırmış koca bir orduyu? Haşim Bey'e takıldı gözü, sesini ayarladı. Gaza hak, ganimet helal değil mi muhterem efendim? Ele geçen saymakla bitmez diye geldi haber. İrili ufaklı yüzlerce top, bir o kadar vesait, sandıklar dolusu fişek, çadırlar dolusu silah. Vasıf'a taraf döndü. Harrington efendi, kilitleye dursun paslı malzemesini. Bundan böyle kim durdurur paşayı? Haşim Bey'in huzurunda olmasa zil takıp oynayacaktı Şevket. Günler günleri gazinin süvarisi kılıç attığı düşmanı kovaladı. Haritaya baktığında kurtulan yörelerin üzerinden bir gölge kalkıyormuş gibi geliyordu Rana'ya. Salihli, Akhisar, Manisa derken süvarilerin İzmir'e girdiği haberi ulaştı. Sevinç Dora vardı. Yeni yeni müjdelerle etekleri zil çalan konağın genç kızını ortada fol yok, yumurta yokken bir düşüncedir alıyor, cumbanın içine oturup uzakları seyre koyuluyordu. 17 yıllık ömründe haber, kötü haberle aynı manaya gelmişti hep. Binde bir gelen iyi haberin getirdiği mutlu saatlerde zaten kötü günlerin habercisi olmuştu. Bu sefer ne tür bir felaket tamamlayacaktı bu mutlu saatleri? Çocukluğunda çiftlikte o eşsiz güzelliğe doymadan nenenin cenazesi, yalı, Olga, açılan pencere, tazelenen bir ufuk, Didi'nin gidişi, suların öte yüzü, bebek, şölen, diploma sevinci, yangın. Gene korkunç bir yangın haberi doğrular gibiydi tedirginliğini huy edinmeye başlayan konağın genç kızını. Palikarya kendini denize atmadan önce İzmir'i ateşe vermiş, üfüren yelle koca kent kül haline gelmişti. Gece rüyalarında yeniden külleri karıştırır oldu Rana. Güdük bacak, çarpık kol, üfürükçünün leşi, kara konculusun dört bir yandan konağa yalayan ejderha dilleri. Gün doğmadan yatağından fırlıyor, açık pencereden giren sabah yelini derin derin çekiyordu içine. Ezanla birlikte herkesten önce mutfağa iniyor, bir bardak çayla gecenin kabusunu aklından çıkarmaya çalışıyordu biçare. İzmir'den başlayarak dağları, ovaları selamete kavuşturan gazi, sahilleri temizleye temizleye ilerliyordu ilk göz ağrısı Gelibolu'ya doğru. Akıllı işi miydi şanlı şerefli şu günlerde kurunturun esiri olmak? Ne yapıp edip bu manasız kabustan kurtulmalıydı Rana. Şevket Haşim Bey'in namazdan kalkmasını bekledi. Bilmem duydunuz mu efendim, damat Ferit Paşa gizliden Avrupa'ya kaçmış 3 gün önce, İngiliz'in yardımıyla tabii. Melaikeleri selamlayan Haşim Bey, "Batan gemiden ilkin o murdar fareler kaçar," diye söylendi. "İngiliz neden yardımcı olsun?" Seccadesini toplarken duraladı. "Mahir bir siyasetçiye benzer bu Harrington efendi," diye ekledi. Ne olabilirdi Harrington siyaseti? Muhterem'in bildiği bir şey vardı muhakkak. 3. Trakya'yı da temizlemek için kuzeye doğru yürüyen Gazi'nin karşısına dikiliveren İngiliz, hızını alamayan süvari birlikleri Çanakkale yöresinde tarafsız bölgeye dalınca pür hiddet kesilmiş, sahile derhal takviye güçleri çıkarmış, karşı yakaya pervaneli bombalı kuşlarını kondurmuş. Kıyamet yeniden ha koptu ha kopacak. George Efendi Londra'da askerini ateşe salmak için yırtınıp dururmuş. Beklenmedik bir durum karşısında ağızlar kilitlendi yeniden. Doğru yanlış söylentiler, kan gövdeyi götürürmüş, cesetler yığılırmış derken umulmadık bir haber. İtilaf devletleri yeni Türk devleti ile mütareke imzalamaya hazırmış. Allah Allah, ne olup ne bitmişti bu 10 gün içinde? Ne gibi bir hesap çıkacaktı bu müjdenin ardından? 10 gün daha diken üstünde durdu mütareke denen şeyden ağzı yanmış bu millet. Teşrini evvelin en güzel günü. Gazeteler çiçek gibi açtı yurdun dört bir yanında. Mudanya'da varılan anlaşmaya göre Yunan Lam Cim demeden Trakya'da kalan ordusunu çekip götürecekti Meriç'in ötesine. En geç bir ay içinde İsviçre'nin Lozan beldesinde toplanacak konferansta ele alınacaktı bütün anlaşmazlıklar. Konakta bir heyecan, bir telaş. İstanbul kurtulacak mı Beyba? Aa benim kızım, bakalım İngiliz ne alır ne bırakır. Ya öbürleri? Fransızla İtalyanla bir derdimiz yok yavrum. Hatta naçiz kanaatimce Fransız yandaşı İngiliz'i yola getirmek için çok da çaba harcadı. Vasıf dayanamadı. İngiliz'in derdi İstanbul değil mi muhterem efendim? Onun aklında bir de bizim Musul var. O çölün altındaki zenginliği yıllardır biliyorlar Vasıf Bey evladım. Yarı şaka yarı ciddi, ne yapalım gibisinden başını salladı Haşim Bey. Musul'u isterlerse İstanbul bizim olur kalırız. Tercihleri İstanbul'sa o zaman biz de kalkar Musul'a gideriz. Anne ben gitmem diye tutturdu Fatma. Bak çölmüş orası. İş Musul'a kalsın. Gazi'nin dediği gibi bu millet makus talihini nihayet yenmişti. Zindandan kurtulmuş mahkumları andıran ahali gece gündüz demeden meydanlarda davul zurna eşliğinde ter ter tepiniyor, karanlık bastıkta fener alayları Sultanahmet'ten Fatih'e uzayıp gidiyordu. Darülfünun'un ağırbaşlı erkanı bile imamıyla hamalıyla kol kola sokaklara dökülmüş, göz alabildiğine dalgalanan bayraklı yürüyüşler caddelere sığmaz olmuştu. Şevket'le Vasıf posta güvercini gibi turlayıp geliyorlardı konağa. Bir görseniz Sirkeci Meydanı bayram yerine dönmüş, çekinmeden Serdarımız Mustafa Kemal Paşa çok yaşa diye bağırıyor bir bölük jandarma askeri. Kimin neyin askeri Vasıf Bey evladım? Refet Paşa dün İstanbul'a gelmiş Gülnihal vapuruyla. Asker onun askeriymiş efendim. Haşim Bey inanmak istiyordu. İyi hoş ama nasıl olur? İngiliz İstanbul'u bırakıp gitmedi ki. Kapıdan içeri giren Şevket'in sesi. Gitmediyse gidecek. Şu kesik parmaklarım ona yolu gösteriyor muhterem efendim. Sağlam eliyle cebinden katlı bir kağıt çıkardı. Bakın, telgrafın bir suretini getirdim size. Cort denen kudurganın hükümeti devrilmiş. Londra başına düşsün. Dur, pek anlamadım diye lafa karıştı Libabe Hanım. Bu gelen paşa bunu duymuş da mı gelmiş? Refet Paşa Trakya'ya geçecekmiş efendim, bizim birliklerin başına. İzin istedi Şevket. Gidip anama bir haber salayım. Dayım ahirete göçmemişse belki çıka gelir yakında. 1300 doğumluların terhisine dair karar çıkmış meclisten. Cumbanın içinde Emine ile oynaşan Rana'nın kulakları dikildi. Amcam kaç doğumlu Beyba? 300 veya 301 tam hatırlamıyorum kızım. 40 yaşını geçenler terhis olmuş, dönmeye hak kazanmışlardı. Dönenler arasındaydı Şevket'in 1297 doğumlu dayısı. Saçına sakalına ak düşmüştü adamın. Bir deri bir kemik kalmış, belinde aksaklık vardı. Gazan mübarek olsun diye karşıladı Haşim Bey. Şükür kavuşturana, çok mu oldu gideli? Hesabım doğruysa bey, 7 sene ha doldu ha dolacak. Şevket'le Vasıf'ı gösterdi. Seferberlikte na bu çocuklarla hep birlik doluştuk vagonlara. Ver elini Gelibolu tabyası. 7 sene evvel orada başladık. 7 sene sonra karşı kıyıda bitirdik işi. 7 sene aynı yerde. Yok beyim, ne gezer, aynı yer olur mu? Anafartalardan sonra kimi Lehistan mıdır nedir oraya gönderildi, kimi de Arabistan çölüne. Allah düşürmesin. 3 sene beyim, 3 sene cehennem azabı. Yıldırım ordusunda diyecek oldu Şevket Bey. Hangi yıldırım be oğlum diye terslendi dayı. Bırak sen yıldırımı, mum bile göremedik. Tüfek elde, kurşun yok. O zalim güneşin altında baş açık, postal yırtık, aç, susuz. Arabın devesinden kurtulduğuma bin şükür. Acılarını yaşar gibi bir süre konuşmaz oldu. Sonunda kol ağası bu iş burada bitti dedi. İngiliz'e teslim olmak varmış kaderde. 6. ordudaydık ya biz. Ali İhsan Paşa ne yaptı etti, ayakta kalanları bir araya topladı. Teslim meslim olmadık bey, Diyarbakır'a çekildik. Derken milli mücadele. Tabi orası artık malum. Sakarya, Dumlupınar. Bilmem nasıl oldu. 7 sene sefalet, sonra birden 3 hafta içinde kaç kovala kendimi Çanakkale'de buldum. İngiliz dikildi karşınıza değil mi dayı? Haya, işe bak sen. Yunan Munan derken gene o İngiliz dikildi karşımıza. Dikildi de. Gene sustu, uzun uzun düşündü.